Herkese merhaba, ben Erdi Özva. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu incelemede yılın en fazla beklenen akıllı telefonlarından LG G3'ü mercek altına alacağız. LG G2'nin elde ettiği başarı sonrasında beklentilerin iyiden iyi arttığı G3 ülkemizde satışa sunuldu. Peki yeni nesil akıllı telefon kullanıcıların beklentilerine karşılık verebiliyor mu? Bu soruya yanıt arayacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi videomuza teknik özelliklerle devam ediyoruz. LG G3'ün en fazla dikkat çeken yönü yüksek çözünürlüklü ekranı. 5.5 inç büyüklüğündeki True HD IPS ekran 2560x1440 piksel çözünürlük desteğiyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Qualcomm'un 2.46 GHz hızında çalışan Snapdragon 801 AC işlemcisinden ve Adreno 330 grafik biriminden gücünü alan telefon iki farklı versiyon ile geliyor. Dileyen kullanıcılar 2 GB RAM ve 16 GB depolama, dileyen kullanıcılar ise 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesiyle LG G3'ü tercih edebiliyorlar. 13 megapiksel çözünürlükteki kamerası elektronik olarak geliştirilmiş optik görüntü sabitleme ve 4K çekim yeteneğine sahip olan G3'ün ön tarafında ise 2.1 megapiksellik selfie yani öz çekim kamerası bulunuyor. MicroSD slotu ile 128 GB'a kadar hafıza kartının takılabildiği telefon, Android 4.4.2 işletim sistemi ve LG'nin en yeni kullanıcı arayüzüyle geliyor. Yüksek donanıma sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. LG G3 üzerine daha önce yayınladığım videolardan sonra gelen soruların ortak noktası, G2 ve G3'ün donanımsal farkları nelerdir? Eğer G2 sahibiysem G3'e geçmeye değer mi? Şimdi yine hep birlikte bir tablo ekranlara getirelim ve G2 ile G3'ün teknik özelliklerine yakından bakalım. Ardından eğer G2 sahibiyseniz G3'e geçmeye değer mi? Bu sorunun yanıtını aramaya başlayalım. Grafikten de görülebileceği üzere teknik özellik seviyesinde LG G2 ve G3'ü sert çizgilerle ayıran unsurlar olduğu gibi ortak diyebileceğimiz detaylar da yok değil. Burada ilk dikkat çeken nokta işlemci. Çünkü LG G2 Snapdragon 800'den gücünü alırken G3 ise Snapdragon 801'in en hızlı versiyonunu kullanıyor. Aynı tablo çerçevesinde iki işlemci platformunun farklarını da yine sizler için bir araya getirdim. Anlaşıldığı üzere Snapdragon 801, mikro işlemci mimarisi olarak belki büyük bir yenilik getirmiyor ancak performansı etki eden diğer her noktada daha yüksek frekans değerleriyle fark yaratmayı başarıyor. Özellikle Adreno 330 grafik biriminin 578 MHz'de çalışması önemli. Zira grafik biriminin daha yüksek hızlarda çalışması ağırlıklı olarak oyunlardaki performansı arttıran temel unsurlardan birisi olarak gösterilebilir. İlginç bir şekilde her ikisi de Sony'nin IMX135 kodlu kamera sensörünü kullanan telefonları daha çok algoritma seviyesindeki farklar ayırıyor. Bu sayede örneğin G3 4K video kaydı dahi gerçekleştirebiliyor. Aynı sensör söz konusu olduğu için teknik olarak G2'nin de yazılım güncellemesiyle 4K yeteneğine kavuşması söz konusu olabilir. Ancak burada donanım seviyesinde kısıtlayıcı nokta olarak Snapdragon 800 platformundaki görüntü işlem biriminin daha yavaş frekansta çalışmasını gösterebiliriz. Tabi bu konuda son kararı tahmin edebileceğiniz üzere LG söyleyecektir. Belki ilerleyen güncellemelerde G2'ye 4K güncellemesi de gelebilir. Ancak bunu konuşmak için şu an erken. Evet, bazı 4K video kaydı sağlayabilen custom ROM dediğimiz özelleştirilmiş yazılımlar var. Ancak bunların hiçbirisinin LG tarafından dağıtılmış resmi yazılım sürümü olmadığını da unutmamak gerekiyor. Kamera sensörü dışında ortak olan bir başka detayı ise pil. Zira her iki telefonda 3000 mAh büyüklüğünde pilden gücünü alıyor. Fark yaratan asli unsurlara baktığımız zaman ise G3'ün 2K çözünürlüğünde ekran, 3 GB RAM seçeneği ve hafıza kartı ile geliyor olmasını en büyük faktör olarak gösterebiliriz. Evet, LG G3 ve G2'nin teknik farklarını da böylece görmüş olduk. LG G3'ün getirdiği artı özellikler sizin için kritik öneme sahipse ve G2 kullanımı süresince cihazdan ciddi anlamda keyif aldıysanız hiç düşünmeden G3'e geçiş yapabilirsiniz. Ancak bu konuda belli başlı kararsızlıklarınız varsa eğer lütfen videonun sonunu bekleyin. Zira iki telefon arasındaki geçiş unsurlarını da yine videomuzun sonuna doğru sizler için değerlendiriyor olacağız. Elimizde bulunan test örneğinin kutusu ve kutu içeriği olmadığı için şimdi videomuza cihazın tasarımı ile devam edebiliriz. LG G3'ün iddialı olduğu yanların başında tasarımı geliyor. Güney Koreli üreticinin G2 ile ortaya koyduğu güçlü tasarım dili G3 modelinde geliştirilmiş detaylarıyla karşımıza çıkıyor. Her şeyin başında belki şunu söylemek gerekli, LG G3 5.5 inç büyüklüğünde dev bir ekrana sahip olmasına rağmen ekranın kasaya oranı ve çerçevelerin minimalist yapısı sayesinde daha küçük ekrana sahip telefonlarıyla benzer, hatta bazılarından daha küçük boyutta olmayı başarıyor. Ekranın kasaya oranı açısından G3'ü değerlendirecek olursak eğer, %76.4'lük değer ile LG G3'ün global pek çok rakibinden daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Tabi G3 ekran kasa oranı açısından en iyisini sunuyor mu diye soracak olursanız eğer cevabı maalesef hayır olacak. Çünkü Sharp ve Alcatel gibi bazı firmaların daha yüksek ekran kasa oranına ait bazı telefonları bulunuyor. Ancak bu telefonlar ağırlıklı olarak bir ya da birkaç pazara özel cihazlar olduğu için ben bu tabloda bu telefonlara yer vermeyi uygun görmedim. Çünkü en nihayetinde evet bazıları spot pazarda olmak kaydıyla bile olsa şu an ekranlarınıza gelen tablodaki telefonları Türkiye'de dahil pek çok ülke pazarında bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ancak Sharp ve Alcatel'in cihazlarına bakıldığı zaman ağırlıklı olarak o telefonları temin etmek için sunuldukları ana pazara gitmek, o ülkeden bu cihazı temin etmek gerekiyor. Bana kalırsa LG G3'ün bu kadar yakışıklı görünmesinin asıl sebebi neredeyse yok denebilecek kadar az olan kenar çerçeveleri. G2 ile kıyaslandığı zaman G3'ün kenar çerçeveleri az da olsa daha kalın olmakla birlikte hala son derece çekici görünüyor. Aynı G2'de olduğu gibi önünde ve yanında herhangi bir buton bulunmayan telefonda tüm kontrol cihazın arka kısmı üzerinden gerçekleştiriliyor. Güç ve ses butonları aynı G2'de olduğu gibi kameranın alt kısmına konumlandırılmış durumda. Ancak G2'den farklı olarak güç butonunun üzerinde herhangi bir bildirim ışığı bulunmazken G3'te tuşların malzeme kalitesi hissedilir bir şekilde yükseltilmiş ve yüz elleri dokulu bir katman ile desteklenerek kullanım çok daha keyifli bir hale getirilmiş durumda. Aynı zamanda ses arttırma ve azaltma butonlarının ekstra bazı işlevleri de bulunuyor. Eğer telefon kilit ekranındayken ses azaltma butonuna uzun basarsanız kamera uygulamasını, ses arttırma butonuna uzun basarsanız ise Quick Memo uygulamasını başlatabilirsiniz. Ancak unutmayın lütfen bu işlevler sadece cihaz kilit ekranındayken yerine getirilebiliyor. LG G3'ün arka kısmında yer alan kontrol butonları için bir ufak detayı daha sizlerle paylaşmam gerekiyor. Az önce ne demiştim? Ses azaltma butonuna uzun basarak kamera uygulamasını başlatabiliyorsunuz. Ancak eğer cihazınıza birden fazla kamera uygulaması yüklüyse ve bunların hangisinin ana uygulama olmasına karar vermediyseniz işte o noktada ses azaltma butonu uzun basarsanız ekrana hiçbir şey gelmeyebilir. Lütfen buna şaşırmayın. Bu noktada yapmanız gereken tek şey kilit ekranını açıp ana ekrana giderek ilgili kamera uygulamasının ana uygulama olmasına karar vermek. Daha sonrasında istediğiniz zaman cihaz kilit ekranındayken ses azaltma butonu uzun basarak hızlı bir şekilde kamera uygulamasını başlatabilirsiniz. LG G3'ün arka kapağı çıkartılabiliyor, pil değiştirilebiliyor ve microSD kart takılabiliyor. İlginç olan nokta ise kapağı çıkartılabilmesine rağmen telefonun dışarıdan yekpare bir görünüme sahip olması. Telefonun sağ alt kısmında konumlandırılan açma noktası görülmediği sürece cihazın arka kapağının çıkartılabilir olması çok da kolay anlaşılmayacaktır. Malzeme kalitesi açısından değerlendirmemiz gerekirse eğer LG G3'ün sınıfındaki en yüksek standartlara sunan cihaz olmadığını ancak en kötüsünde olmadığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak polikarbon malzemenin kullanıldığı gövdede farklı olan kısım ise arka kapak. Çünkü LG kapağa fırçalanmış alüminyum izlenimi katabilmek ve mukavemetini yükseltebilmek adına magnezyum bir ara katmanını da kapak içerisinde kullanarak farklı bir yol izlemeyi tercih etmiş. Evet, LG G3 birleşisi One M8 değil ancak plastik kasalı rakipleri arasında zirveye oynayabilecek kadar da iddialı bir model. Tabi Samsung ve Sony'nin rakip modellerine karşı LG'nin zayıf bir noktası bulunuyor ki o da şu: G3 rakiplerinden farklı olarak suya ve toza karşı korumalı değil. Dolayısıyla örneğin içinde olduğumuz bu sıcak günlerde havuzda ya da denizde G3 ile su altı fotoğrafları çekmek isterseniz eğer lütfen bunu yapmayın çünkü bu telefon su geçirmezlik özelliğine sahip değil. LG G3'ün YouTube ortamında yapılmış çeşitli su geçirmezlik testleri olsa bile lütfen şunu unutmayın. G3'te herhangi bir IP sertifikası olmadığı için resmi olarak garanti edilmiş suya ya da toza karşı dayanıklılık maalesef bu telefonla birlikte bulunmuyor. Yani bu telefon su da geçiriyor, toza karşı dayanıklı bir yapı da ortaya koymuyor. Bu videolara bakıp lütfen cihazınızla ilgili herhangi bir testi bulunmayın. Daha sonrasında cihazı bozabilir ve garanti dışı kalmasına bağlı olarak verdiğiniz para çöpe gidebilir. Her gördüğünüz videoya çok fazla itimat göstermemek gerekiyor diyerek videomuza devam edelim isterseniz. Peki LG G3 tek elde kullanıma yatkın bir telefon mu diye soracak olursanız. G3 ekran boyutuna kıyasla minimal çizgilere sahip bir telefon olsa bile tek elde kullanım için maalesef çok küçük değil. Hele ki küçük ele sahip kullanıcılar için cihazın tek elle kontrolü neredeyse imkansıza yakın. Ancak bu noktada devreye giren asıl unsur ise cihazın tek elle kullanım moduna sahip olması. Bu modu aktif ederek telefona ait temel uygulamaları tek elle kullanıma yatkın bir boyuta getirebilir. Dolayısıyla telefondan daha fazla verimi elde edebilirsiniz. 149 gram ağırlığa ve 8.9 mm kalınlığa sahip olan telefon mobilite anlamında bazı rakiplerine daha ağır kalıyor. Ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu telefon rakibi diyebileceğimiz diğer tüm cihazlardan daha büyük ekrana sahip, bunu da unutmamak gerekiyor. Evet, tasarım detaylarını gördüğümüz LG G3'ün incelemesine yazılım özellikleriyle devam edebiliriz. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde LG'nin yeni nesil arayüzüne sahip olan telefon hem kullanıcı arayüzü hem de ekstra yazılım fonksiyonları açısından önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Aynı G2'de olduğu gibi G3'ü de ekranı çift tıklayarak uyandırabiliyorsunuz ya da tekrar çift tıklayarak uyku modunu alabiliyorsunuz. Tabii ki eğer arzu ederseniz arka kısımda bulunan güç butonuna basarak da cihazı uyandırabilir ya da uyku modunu alabilirsiniz. Ancak alıştıktan sonra ekrana çift tıklama özelliğinden vazgeçemeyeceğinizi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten de kullanım anlamında ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bunu zaten şu an sizler de görebiliyorsunuz. Kilit ekranındayız. Kilit ekranında bazı önemli yenilikler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi tabii ki üst kısımda bir saat ve tarih widget'ımız bulunuyor. Bunu zaten şu an görebiliyorsunuz. Alt kısımda ise 5 adet uygulama kısa yolumuz var. Bu kısa yolların herhangi birisini yukarı doğru kaydırarak o uygulamaya hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine kullanım kolaylığı açısından iyi düşünmüş detaylardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar kilit ekranına girelim. Bakın şu anda kilit ekranında bir animasyon var. Mozey şeklinde bir animasyon. İsterseniz bu animasyonu değiştirebilir. Farklı animasyon türlerinden herhangi birisini atayabilirsiniz. LG bu noktada sizlere çeşitli opsiyonlar sunmuş durumda. Şimdi ana ekrana geçiş yapalım. Arka taraftaki uygulamamızı kapatalım. Ana ekran tarafında da önemli yenilikler var. Bunlardan ilki hemen saat ve tarih widget dediğimiz uygulamacının altına yer alan Smart Notice uygulaması. Şu an bir uyarı olmadığı için basamıyorum. Ancak bu akıllı asistan olarak da değerlendirilebilir. Size çeşitli noktalarda uyarılar verecektir. Örneğin cevapsız aramanız geldiğinde geri dönüş yapmadığım bir araman var şeklinde ya da cihazınızda kullanmadığınız bazı dosyalar biriktiğinde bunları silerek yer kazanabilirsin şeklinde uyarılarda bulunan bir nevi asistan olarak nitelendirebileceğimiz akıllı bir fonksiyon G3 ile birlikte LG'nin yeni nesil kullanıcı arayüzünde kendisine yer bulmuş durumda. Bir başka önemli yenilik ana ekranı sağa doğru kaydırdığımızda karşımıza çıkıyor. Burada aslında ekran ikiye bölünmüş durumda. Üst kısımda LG Health, alt kısımda ise Smart Tips uygulaması var. LG Health, Samsung'un S-Health uygulamasına rakip çözüm olarak da gösterilebilir aslında. Tabii 12 kadar gelişmiş ve komplike bir yapıda değil şu anda platform, ancak mevcut haliyle günlük spor aktivitelerinizi takip edebilir, kaç adım attığınızı, ne kadar kalori yaktığınızı görebilir, egzersiz tiplerini seçebilir. Yani bir nevi spor faaliyetlerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Bunlar son dönemde aslında oldukça popüler uygulamalar. Dolayısıyla Samsung'dan sonra LG'de daha önce olmadığı kadar çok bu konuya yatırım yapıyor. Alt tarafta Smart Tips var. Akıllı ipuçları diyebiliriz aslında biz buna. LG G3'ün fonksiyonlarından daha fazla istifade etmek istiyorsunuz ya da cihazın bazı özelliklerini keşfetme niyetindesiniz diyelim. Buraya girerek işte örneğin kamera, NAC kod ve Smart Notice gibi uygulamalar hakkında çeşitli bilgiler alabilirsiniz. Bunlar için tabii ki internet bağlantısı da gerekiyor. Bunu da unutmamak da fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bazı çeşitli YouTube videoları var LG tarafından hazırlanan. Bu özelliklerin detaylarını bu videolar vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Şimdi tekrar ana ekranımıza geri dönüş yapalım. Ana ekranda dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi alt taraftaki sanal butonlarımızda. Bu butonlara uzun basarak farklı fonksiyonları aktif edebiliyorsunuz. Örneğin geri butonuna uzun basarak iki farklı uygulamayı aynı anda çalıştırabileceğiniz menü ekranlarınıza getirebilirsiniz. Örneğin üst tarafa bir tarayıcı ataması yapayım. Alt tarafa da haritalar uygulamasını alayım diyelim. Evet, üst tarafta tarayıcı çalışırken alt tarafta da haritalar uygulaması devreye girmiş durumda. Şimdi buradan çıkalım. Ana ekranı uzun bastığınız zaman Google araması ekranlarınıza geliyor. Çok pencere ikonuna bastığınız zaman ise arka planda çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Aslında bu bir nevi LG adına yeni nesil bir multitasking çoklu görev ikonu olarak da değerlendirilebilir. Burada açık olan uygulamaları tek tek ya da bir seferde kapatabiliyorsunuz. Ve az önce geri butonunu uzun basarak elde ettiğimiz çift ekran moduna da yine buraya basarak ulaşabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Tabii burada benim göstermek istediğim bir başka detay var. Alt taraftaki 3 adet sanal butonumuzu farklı kombinasyonlarla kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz eğer ayarlar kısmından önce ekrana gitmemiz gerekiyor. Burada bakın ana ekran dokunmatik tuşları diye bir seçeneğimiz var. Buraya basarak buradan tuş kombinasyon kısmına girerek sanal buton kısmını özelleştirebiliyoruz. Buraya daha fazla sayıda ikon atayabiliyoruz. Görebileceğiniz üzere 3 tane olan ikon sayısı 5'e çıkmış durumda. Şu an alt kısımda da bunu belki daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu sayede örneğin ben bildirimlere artık buraya basarak ulaşabiliyorum. Ya da QSLAT uygulamalarına yine buradan hızlı bir şekilde erişebiliyorum. Ancak şimdi orası biraz karışık bir hal aldı. Ben tekrar müsaadenizle orayı düzeltmek istiyorum. Ekstra olanları buradan kaldıralım. Evet bakın görebileceğiniz üzere tekrar orijinal moduna getirmiş durumdayız. Şimdi isterseniz bildirim kısmına gidelim. Görebileceğiniz üzere burada bildirimleri takip edebiliyorsunuz. LG'nin yeni nesil kullanıcı arayüzü çerçevesinde bildirim ekranında özelleştirilmiş durumda. Alt tarafta bildirimler varken üst tarafta parlaklık seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Onun üstünde QSLAT uygulamaları var LG'nin. üst kısımda da yine hızlı erişim butonlarının olduğunu görmekteyiz. Eğer arzu ederseniz burayı komple özelleştirebiliyorsunuz. Bakın şimdi size ben onu göstermek istiyorum. Düzenle kısmına girerek örneğin buradaki hızlı kısa yol butonlarının yerini değiştirebiliyorsunuz. Şuraya basılı tutarak bakın. İster en başa alabilirsiniz. İsterseniz daha alt kısma taşıyabilirsiniz. Bu şekilde özelleştirmelerde bulunabiliyorsunuz. Bakın şu anda Wi-Fi en başta. Tekrar gelelim. Bir sıra alt alayım. Şu anda Wi-Fi ekranlarınıza da geldiği üzere ikinci sıraya düşmüş durumda. Aynı zamanda parlaklık seviyesi ve zil ses seviyesinin burada çakılı kalmasını istemiyorsanız bunu da yine buradan parlaklık ve sesleri kaldırarak bunu kaldırabiliyorsunuz. Ve tabii ki buna ek olarak Q-Slide uygulamalarını da yine buradan kaldırabilirsiniz. Hani Q-Slide neyse de muhtemelen pek çoğunuz parlaklık ve zil ses seviyesinin orada kalmasını isteyecektir diye tahmin ediyorum. Biz de tekrar geri getirmiş olalım ve bu vesileyle bildirimleri temizlemiş olalım. Hazır bildirimlerden bahsetmişken ayarlar kısmında size hızlıca göstermek istiyorum. Burada sekmeli bir yapı var standart olarak. İsterseniz liste görünümüne geçiş yapabiliyorsunuz. Tek seferde tüm ayarlara buradan erişebilmek mümkün. Telefon hakkında bilgi alabiliyorsunuz tabii ki. Ben size şu anda artık incelemelerin bir klasiği olarak en azından yazılım sürümünü göstereyim. Tabii ana ekran arasında geçişler son derece hızlı. Artık zaten bu seviyedeki telefonların bu tür özellikleri verebiliyor olması lazım. Yine farklı ana ekranlar arasında atamalar yapabiliyorsunuz. Duvar kağıtları arasında geçiş yapmak isterseniz duvar kağıtları menüsüne buradan girebiliyorsunuz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Telefonunuz 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olduğu için ekranın gerçek nimetini bu ekranı özgü içerikleri görüntülemeye başladığınızı hissedebiliyorsunuz. Burada hatırlatmak istediğim nokta da şu. Duvar kağıtları kısmında LG'nin kendi duvar kağıtları 2K çözünürlüğüne uygun bir hale getirilmiş durumda. Dolayısıyla bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ya da isterseniz farklı ana ekranlara kendi çektiğiniz fotoğrafları da atayabiliyorsunuz. Örneğin bunlar benim çektiğim fotoğraflardan bazılarıydı. Ki Instagram hesabımda instagram.etikseli'den bulabilirsiniz bu fotoğrafları da. Kendi çektiğiniz fotoğrafları farklı ana ekranlar arasında kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda görüyorsunuz nasıl olduğunu. Ya da eğer arzu ederseniz LG'nin kendi 2K uyumlu duvar kağıtlarından herhangi birisini de kullanabilirsiniz. Ben az öncekine geri gelmek istiyorum. Evet. Şimdi oldu. LG G3'ün yazılım seviyesinde size göstermek istediğim bir başka detayı klavye kısmında bizleri karşılıyor. Çünkü G3 ile birlikte klavye farklı açılardan kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sunuyor. Onu göstermek için şimdi size klavye ayarları bölümüne götüreceğim. Şu an klavye ayarları bölümünü görmekteyiz. Yukarıda LG klavye diye zaten sekme başlığını görebiliyorsunuz. Burada benim size göstermek istediğim asıl unsur klavye yüksekliği ve düzeni. Sonucunda 5.5 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahibiz. Bu ekran çerçevesinde kullanıcılar bazı şeyleri kendi istekleri doğrultusunda özelleştirmek isteyebilirler. LG işi bir adım ileri götürerek klavyenin boyutunu ayarlama noktasında da kullanıcılara bazı opsiyonlar sunuyor. Bakın klavyenin yüksekliğini burada ayarlayabiliyorsunuz. Şu an görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Farklı boyutlara klavye getirebilir. Daha büyük hale getirerek ikonların boyutunu büyütüp yazılımı kolaylaştırabilirsiniz. Bu gerçekten de LG'nin sunduğu özelleştirme seçeneklerinden bir tanesi. Aynı zamanda burada klavye ile ilgili bazı başka detayları da değiştirebiliyorsunuz. Örneğin klavye temasına girip klavyenin rengini siyah ya da beyaz yapabilirsiniz. Siyah sanki biraz daha Android'in standart klavyesine benzer bir profil ortaya koyuyor. Ya da tekrar beyaza döndürebilirsiniz. Aynı zamanda split klavye yani klavyeyi ikiye ayırarak kullanabilirsiniz. Bu da yine LG'nin sunduğu klavye detaylarından bir tanesi. Bakın onu size şimdi şöyle göstereyim. Şöyle ekranı hatta yatırmak daha güzel olur. Evet. Görebileceğiniz üzere klavyeyi şu anda ikiye ayırmış durumdayız. Klavye konusunda LG G3 kullanıcılarına çok fazla seçenek sunuyor. Bu seçenekler çerçevesinde siz de klavye ile ilgili çeşitli ayarları ve düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Tabii tek elle kullanım modu var. Bu modu aktif ederek klavyeyi daha küçük form faktörüyle sağa ya da sola yatırıp cihazı örneğin tek elle yazılımı kolaylaştırabilirsiniz. İsterseniz bunu sol kısmı da alabiliyorsunuz. Solaksanız eğer tek elle kullanım noktasında belli avantajlar da elde edebilirsiniz. Tekrar ayarlar kısmına girelim. Klavye yüksekliği ve düzeni bölümünden tek elle kullanım modunu kapatmış olalım. Aynı zamanda akıllı bir klavye var. Siz yazdıkça öğrenen ve tahmin konusunda ciddi yetenekler olan bir klavye olduğunu da söylemek isterim. Akıllı telefonda en fazla yaptığımız işlerden bir tanesi internete girmek ve sayfalar arasında gezinti yapmak. Şimdi isterseniz LG G3'ün tarayıcı performansına yakından bakalım. En nihayetinde Snapdragon 805 platformunun güç verdiği yani 2.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli platformun güç verdiği bir akıllı üst seviye akıllı telefonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla internet performans konusunda zaten bir sıkıntı olmasını beklemiyoruz. Görebileceğinizleri son derece akıcı bir şekilde sayfalar yüklenebiliyor. Eğer arzu ederseniz ekranı ikiye bölme özelliğinden istifade edip üstte bir sayfayı gezerken altta da başka bir sayfayı gezebilirsiniz. Örneğin şimdi ben o arada bölüm sonu canavarına geçiş yapacağım. Evet, bizim oyun sitemiz. Evet, bakın üstte donanım haberi gezerken altta da bölüm sonu canavarını gezebiliyorum. İsterseniz iki farklı sayfanın herhangi birisini biraz daha küçültebilir, diğerini daha büyük tutabilirsiniz ya da kendi istekleriniz olursa o sayfaları özelleştirebilirsiniz. Görebileceğiniz üzere yağ gibi akıyor. Tabii ki tarayıcının kendisine has bazı özellikleri var. Tüm bu özelliklere girmek çok uzun vakit alacaktır ama isterseniz çevrilmiş okuma özelliğini aktif edebilir ve farklı özelliklerden yararlanabilirsiniz. Dayalar kısmına girerek ağırlıklı olarak gizlilik ve güvenlik kısmını kullanacağınızı tahmin ederek örneğin çerezliğe silebilir ve daha önce seyahat ettiğiniz sayfalar arasındaki görünmesini istemediklerinizi yine buradan silmeniz de mümkün. Tarayıcı performansı olarak cihaz son derece akıcı ve başarılı, bu açıdan kullanıcısını memnun edebilecek bir performansa sahip olduğunu görmekteyiz. Tabii ki üst seviye bir akıllı telefondan bahsettiğimiz için burada önemli olan noktalardan bir tanesi de çoklu ortam performansı olacaktır. Çünkü büyük ekranlı cihazları biz film ve müzik, film izlemek ve müzik dinlemek için de kullanabiliyoruz. Şimdi burada çoklu ortam performansını etkileyen unsurlardan bir tanesi LG G3'ün sahip olduğu hoparlör. Hemen burada yer alan hoparlör, evet HTC One M8 ya da Sony Xperia Z2'deki gibi bir stereo hoparlörden bahsedemeyiz. Ancak 1 watt ses çıkış gücüne sahip olan bu hoparlör belli anlarda boost özelliğini devreye sokarak 1.5 watt'a kadar ses çıkış gücü sağlayabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da şu ana kadar LG G3 ile yaptığım denemelerin sonucunda son derece memnun ve mutlu kaldığımı söyleyebilirim. Kullanıcısını haylice memnun edebilecek bir ses çıkış gücüne sahip. Şimdi isterseniz müzik uygulamasına girerek cihazın performansına bakalım. Şu an aynı zamanda LG G3'ün standart müzik uygulamasını görmekteyiz. Şunu söylemek istiyorum, arayüz olarak tatlı görünen bir uygulama. Ancak Samsung Galaxy S5'teki müzik uygulamasını ya da Sony'nin Walkman uygulamasıyla kıyasladığımız zaman kat edilmesi gereken yol olduğunu düşünüyorum. Bu arada aynı zamanda merak edenler için standart müzik uygulamasının FLAC desteği sunmadığını da ifade etmek istiyorum. Şuradan standartlara gidelim. Coldplay'i açalım. Abimle girelim. Buradan bir şarkı açalım. Evet, şu an ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama benim bulunduğum ortam içerisinde sesin oldukça iyi. Basların tok ve ara seslerin son derece hissedilir olduğunu söyleyebilirim. Tabii LG G3'ün müzik uygulaması belli noktalarda çeşitli ayarları yapmanıza da imkan sağlayabiliyor. Örneğin Equalizer, ön tanımlı Equalizer ayarlarından herhangi birisini seçebiliyorsunuz. Ve ilginç bir şekilde perde ile hız gibi çeşitli bazı özellikleri de yapabiliyorsunuz. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Yani müzik uygulaması rakiplerindeki çözümler kadar gelişmiş değil. LG'nin belki bu noktada biraz daha agresif olmasında fayda var diye düşünüyorum. Ama burada bizim aslında vurgu yapmamız gereken nokta şu. Evet, yazılım seviyesinde çok rekabetçi olmasa bile marketten çeşitli daha gelişmiş özelliklere sahip müzik uygulamaları elde edilebilir. Bizim burada önem verdiğimiz nokta cihazın sahip olduğu hoparlör gerçekten de muazzam bir ses çıkış gücü sunuyor ve kullanıcısını mutlu ediyor. Bunu söylemiş olalım. Şimdi isterseniz çoklu ortam yeteneğinin bir diğer kısmına, yani video performansına geçiş yapalım. Bunun için önce tabii ki bir video dosyası açmamız gerekiyor. Videolara girelim. Evet, burada çeşitli filmlerimiz var. Örneğin şunu başlatalım. Şimdi 2K ekranımız var dedik, çözünürlüğümüz yüksek dedik. Zaten çoklu ortam konusunda son derece keyifli bir şekilde yüksek görsel izleyebiliyorsunuz. Benim video uygulaması noktasında size göstermek istediğim bir unsur şu. Bu uygulama aynı zamanda altyazı desteği de sunuyor. Eğer cihazda izlemek istediğiniz filmin altyazısını kurduysanız, şu an bende var. filmi izlerken ya da dizi izlerken altyazısında görebiliyorsunuz. Tabii sahip olduğunuz videonun, sahip olduğunuz film dosyasına uygun bir altyazıyı kullanmanız gerektiğini de söylemek isterim. Şu an benim göstermekte olduğum filmle altyazı arasında ufak bir senkron sorunu var. Altyazılar şu önden gidiyor gibi. Ancak burada asıl önemli olan altyazı desteğini sunuyor olması. Aynı zamanda video uygulaması LG'nin Q-Start uygulamalarından bir tanesi. Dolayısıyla isterseniz bir yandan filmi takip ederken, bakın şu anda filmi görüyoruz. Hatta şeffaflığını da ayarlayabiliriz ekranın. Bir yandan film izlerken diğer taraftan arka planda gezebilir. Başka uygulamalar üzerinde değişik işler yapabiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz belki. Bir taraftan altta film izlerken üst tarafta da internette gezip bazı başka işlevleri de gerçekleştirebilir. Sonrasını arzu ederseniz ya tekrar tam ekran yapabilirsiniz video uygulamasını. Video konusunda da benim beğenim kazanan bir cihaz olduğunu söylemek isterim. Aynı zamanda standart video çalar 4K videoları da oynatabiliyor. Cihazla çektiğiniz 4K videolar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. En nihayetinde LG G3 4K video yeteneğine sahip bir cihaz olduğu için bu da önemli bir detay. Çok da ortamdan bahsetmişken şimdi isterseniz size galeriyi göstereyim. LG G3'ün galeri uygulaması standart olarak bu şekilde. İsterseniz zoom hareketleri yaparak klasörleri büyütebilir ya da daha küçük bir hale getirip daha fazla sayıda klasörü görüntüleyebilirsiniz. Yani Instagram'a girelim. Bakın daha fazla da büyütebiliyorum. Fotoğraflar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da isterseniz şuradan albümler kısmına gelip favorileri görüntüleyebilir, videoları yaşayabilir ya da tüm dosyaları ekranlara getirebilirsiniz. Videolara girdiğinizde de yine işte videoları görebiliyorsunuz. Ya da tüm dosyaları görüntülediğinizde cihazın içerisindeki tüm dosyalar tek bir seferde ekranlarınıza gelebiliyor. Aynı zamanda güzel olan bir kısım bulut entegrasyonu var. Herhangi bir bulut servisinden istifade ediyorsanız yani şu an Dropbox'ın görüntülendiği gibi burada buluttaki dosyalarınızı takip edebilirsiniz. Galeri uygulamasının bir diğer önemli güzelliği ise şu kamera uygulamasına bir kısa yolumuz var. Buraya basarak kamerayı başlatabiliyorsunuz. Bu sayede bir yandan fotoğraf çekerken hızlı bir şekilde tekrar fotoğraf çekme eylemini hayata geçirebiliyorsunuz. Bu da yine galeri uygulamasının sahip olduğu niteliklerden bir tanesiydi. Bir başka önemli detay dosya yöneticisi. G3'ün içerisinden standart olarak bir dosya yöneticisi geliyor. Bu sayede yani bir dosya gezgini geliyor. Bu sayede hem cihazın kendi dahili depolamasındaki hem de SD kartınızdaki eğer SD kart kullanıyorsanız dosyaları hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunları kategoriler altında ekranlara getirebilirsiniz ki bakın şu an müzik, resim, video ve belgeleri görüyorsunuz. Ve aynı zamanda Dropbox entegrasyonu var benim şu anda sisteme dahil ettiğim. Eğer bir bulut hizmeti alıyorsanız yine oradaki dosyalarınızı da tek ekranda görüntüleyebilmeniz mümkün. Evet arkadaşlar LG G3'ün yeni kullanıcı arayüzü ve uygulama özelliklerine baktığımıza göre videomuzla kamera performansıyla devam edebiliriz. LG G3'ün kamera performansını anlayabilmek için önce kamera mimarisine bakalım isterseniz. Bunun için özel bir tablo hazırladım ve LG G3'ün sahip olduğu kamera ilişkin donanımsal altyapıyı bu tabloda bir araya getirdim. Şimdi ekranlarınıza o tablo gelecek. LG G3'ün görüntüleme altyapısında Sony imzası dikkatleri çekiyor. Çünkü cihazın her iki kamerası da Sony üretimi sensör kullanıyor. 2.1 megapiksel çözünürlükteki ön kameraya 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan ve 1/5.8 inç büyüklüğünde olan IMX208 sensörü güç veriyor. Otok uzaklığı 1.8 mm, diyafram açıklığı ise f/0 olan ön kamera belki türünün en iyisi değil ancak görevini kullanıcısını mutlu edecek şekilde iyi yapmayı başarıyor. Şimdi isterseniz çeşitli örneklerle LG G3'ün ön kamera performansına daha yakından bakalım. Görülebileceği üzere başarılı sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz. G3'ün arka kamerasını ise 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan 1/3.06 inç büyüklüğündeki Sony IMX135 sensörü güç veriyor. Bu sensör G2'dekiyle aynı. Ancak hem algoritmik olarak hem de geliştirilmiş optik sabitleme yetenekleriyle fark yaratmayı başarıyor. Diyafram açıklığı f2.4 olan arka kamera aynı zamanda çift tonlu flash ile desteklenmiş durumda. Peki bu kamera nasıl performans gösteriyor diye soracak olursanız eğer, şimdi örneklerle bunu irdelemeye başlayalım. Kamera performansından bahsetmişken 4K video kaydını es geçmemek gerek diye düşünüyorum. Şunu söylemekte fayda var. Aynı Samsung Galaxy S5'te olduğu gibi LG G3'te de 4K video kaydı 5 dakika ile sınırlandırılmış durumda. LG G3 üzerinde yapacağınız 4K video kayıtları standart olarak saniyede 30 megabitlik veri yoğunluğuna sahip, ancak bazı özel modlar vasıtasıyla 30 megabiti örneğin 40 megabit yapabilmek de mümkün. Fakat burada şunu hatırlatmak istiyorum. LG G3 4K video kaydı esnasında ciddi şekilde ve çok hızlı bir şekilde ısınmaya başlıyor. Daha 2. 3. dakikada cihazın arka kısmının 50 derecelerin üstüne çıktığına tanık oluyorsunuz ki bundan bir müddet sonra da cihaz sizi uyararak kendi kendini kapatabiliyor. Dolayısıyla 4K video kaydı gerçekleştirecek olan kişilerin bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. En nihayetinde LG G3 modeliyle birlikte 5.5 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde bir ekranı kompakt bir gövdeye sığdırdığı için rakip modellerle kıyasladığımızda cihazın kasa içi termal bütçesi çok daha az. İşte bunlara paralel olarak da cihaz 4K video kaydı esnasında tüm Yongada sistem platformunun bileşenleri yoğun yük altına girdiği için hissedilir şekilde ısınmaya başlıyor ve en nihayetinde çok ısınır lütfen cihazı yeniden başlat tarzında bir uyarıyla kullanıcısını karşı karşıya bırakabiliyor. LG G2'nin kamera performansı tarafındaki en büyük eksiklerinden bir tanesi ortaya çıkan performans kaybıydı. Özellikle yoğun ışıktan düşük ışığa ya da düşük ışıktan yoğun ışığa geçişlerde kameranın video kaydı esnasında performans kaybı yaşadığını görüyorduk. Ancak aynı şeyler G3 için söz konusu değil. Görünen o ki LG G2'de yaşadığı bu hatayı düzeltmiş. Çünkü farklı ışık koşulları arasında yapacağınız video kayıtları esnasında G3'ün G2'deki hatayı tekrarlamadığını ve kamera performansı anlamında herhangi bir kaybın ortaya çıkmadığını görüyorsunuz. LG G3'ün kamera tarafında belki de en büyük yeniliği lazer otofokus adı verilen yeni netleme sistemi. Bu sistem çerçevesinde telefonun arka kısmında konumlandırılan özel kızartıcı sensör vasıtasıyla fotoğrafını çekmek istediğimiz nesneye ya da objeye doğru giden kızartıcı ışık ilgili objeye ya da nesneye çarparak geri geliyor ve bu esnada hem mesafe hem de geri dönüş süresi hesaplanarak çok hızlı bir şekilde netleme yapılmasının önü açılıyor. Açıkçası şunu söyleyebilirim, LG G3 benim şu ana kadar kullandığım akıllı telefonlar arasında en hızlı netleme yapabilen kameraya sahip. Çok hızlı bir şekilde çekmek istediğiniz objeyi netleyerek fotoğraf kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu az önce de belirttiğim gibi belki de LG G3'ün kamera tarafındaki en büyük yeniliği, en önemli gelişmesi olarak değerlendirilebilir. Açıkçası kısaca toparlamam gerekirse eğer LG G3'ün hem ön hem de arka kamera performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle G2 ile kıyaslandığı zaman LG'nin dersine iyi çalıştığını ve tüm eksiklerini giderdiğini söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kameraların hem görüntü kaliteleri oldukça iyi hem de özellikle arka kamera için konuşmak gerekirse eğer video kayıt performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Kamerayla ilişkin daha fazla materyali videomuzun hemen altında bulunan galeri kısmından görebilir. Siz de kamerayla ilgili görüşlerinizi olgunlaştırabilir, pekiştirebilirsiniz. Şimdi isterseniz LG G3 video incelememize cihazın ekranıyla devam edelim. LG G3'ün bu kadar yankı uyandırmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de sahip olduğu yüksek çözünürlüklü ekran. True HD IPS panelini kullanan bu ekran 2560x1440 piksel çözünürlük desteğiyle diğer rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Evet, bugünlerde Samsung Galaxy S5'in LTA versiyonu yani Güney Kore özel versiyonunda da 2K ekran kullanılıyor. Ancak global ölçekte piyasaya çıkan ilk telefon ve şu andaki tek telefon LG G3 olduğu için ekran anlamında, ekran çözünürlüğü anlamında rakiplerinin bir adım önde olduğu hala net bir şekilde söylenebilecek gerçeklerden bir tanesi. Display Tester uygulamasıyla LG G3'ün ekranı isterseniz daha yakından bakalım. Şunu söyleyebiliriz. LG'nin geliştirmiş olduğu panellerin zaten parlaklık konusunda herhangi bir sıkıntısı bulunmuyordu. Bu ekran için aynı şeyi söyleyebiliriz. Parlaklık seviyesi oldukça yeterli. Diğer taraftan bakıldığı zaman renklerin tokluğu ve ortaya çıkan görüntünün daha keskin olması anlamında da LG G3'ün oldukça iddialı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yüksek çözünürlüklü bir ekran enerji sarfiyatı anlamında da Full HD çözünürlüklü ekranlarına nazaran bazı eksiklere sahip olabilir. Ancak bu noktada LG ekstra bazı teknolojileri devreye sokarak ekranın pil sarfiyatını olabildiğince minimize etmeye çalışmış ki bunların bir tanesi Adaptive Self Refresh adı verilen özellik. Bu özellik sayesinde daha stabil görüntüler gösterilirken, örneğin fotoğraflara bakılırken ekranın taze yanma hızı minimalize ediliyor. Bu sayede ekran sürekli refresh yani yenileme yapmadığı için panelin tükettiği enerji olabildiğince aza çekilerek durağan durumlarda cihazın mümkün olduğu kadar pil tasarrufu yapmasının da önüne açılıyor. Bu sayede 2K ekranın çözünürlükten doğan enerji sarfiyatı handikapı bir nebze de olsa giderilmiş oluyor. LG G3'ün ekranını gün ışığında da test ettik ve açık hava koşullarında cihazın nasıl kullanılabileceğini deneyimlemiş olduk. Şunu söyleyebiliriz. LG G3 güneş ışığı altında evet kullanılabiliyor biraz zorlamayla ancak bizim umduğumuz parlaklık seviyesini maalesef kullanıcısına veremiyor. Bu noktada ekran belki biraz daha yüksek parlaklık seviyesine sahip olsaydı açık hava koşullarında da çok daha yüksek kullanıcı deneyimini sağlayabilirdi sahiplerine. Ancak şu anki haliyle evet ekran farklı koşullardan çok yüksek başarımlar sunabiliyor ancak güneş ışığı altındaki kullanım senaryolarında maalesef ekranın özellikle parlaklık seviyesi anlamında çok yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ekran tabii ki önemli çünkü aynı zamanda yüksek çözünürlüklü bir ekran olmasına ötürü oyunlarda ve sentetik testlerde nasıl performans gösterici de bizler açısından kritik bir öneme sahip. Şimdi isterseniz videomuza sentetik testlerle devam edelim. Testler sonucunda elde ettiğimiz sonuçları bir tabloda görelim. Ardından oyun performansına ilişkin notlarımızla videomuza devam edelim. Evet, şu anda sentetik testlerde elde edilen sonuçları görmektesiniz. Tabii ki bu sonuçlar tek başına bir telefon diğerinden daha iyidir anlamına gelmiyor. Ancak bu sonuçlara önem veren belli bir kullanıcı kesimi de var. İşte onlar için şu an zaten sonuçlar ekranlara gelmekte. LG G3 evet belki en yüksek skorlara imza atmıyor ancak üst seviyedeki cihazlarla benzer performans deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada bence altı çizilmesi gereken ve pek çok incelemede gerekli önemin verilmediği bir unsur daha var. Şunu söylemek istiyorum. HTC One M8, Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z gibi ürünler genelde birbirine denk işlemciler kullanıyorlar. Evet, Galaxy S5'te ve LG G3'te kullanılan Snapdragon 801'in AC versiyonu işlemci tarafında 100 MHz daha yüksek frekans avantajı da geliyor. Ancak genelde bakıldığı zaman birbirlerine denk platformlar olduğunu görmekteyiz. Ve buna ek olarak tüm platformlarda yani Snapdragon 801'in tüm versiyonlarında 801AB ve 801AC'deki Adreno 330 grafik biriminin aynı hızda çalıştığını yani 578 MHz'e göre yaptığını görmekteyiz. Hadi işlemci bağımlı uygulamaları bir tarafa bıraktık ancak grafik bağımlı uygulamalarda performansın birbirlerine çok yakın olması gerekirken cihazlar arasında bazen ciddi farklar olduğunu görmekteyiz ki burada da asıl kritik rol cihazın tasarımında yatıyor. Çünkü tasarımı soğutma anlamında daha iyi sonuçları elde verecek şekilde yapılmış telefonlar daha az ısı yaydığı için ve buna bağlı olarak da işlemci daha az ısındığı için thermal throttling dediğimiz ısınmaya bağlı frekans kaybı yaşanmıyor. Ve en nihayetinde ilgili testin ya da oyunun sonunda daha yüksek performans ya da daha iyi deneyim elde edilmiş oluyor. İşte bu noktada ısı sorununu rakiplerine daha iyi yapabilen HTC One M8 örneğin Snapdragon 801 AC'li rakiplerinden bile yer yer daha yüksek skorlara imza atmayı başarıyor. Lütfen telefon alırken birinci önceliğiniz oyun oynamak ve performans odaklı uygulamalarla çalışmak ise eğer cihazın ne kadar ısındığını da göz önüne alın. Çünkü daha fazla ısınan cihazlar günün sonunda işlemciyi thermal throttling'e düşüreceği için hem grafik yoğun uygulamalarda hem de diğer uygulamalarda performans kaybı yaşayabilirsiniz. Cihazlar arasında aynı işlemciye sahip olan pek çok noktada aynı unsurları bünyesinde barındıran iki cihazlar arasındaki farklar ciddi şekilde ise eğer bilin ki daha düşük skorlara imza atan telefon daha fazla ısındığı ve buna bağlı olarak thermal throttling oluştuğu için bu sonuçları veriyordur diyerek bu kısmı da tamamlamış olalım. Şimdi isterseniz oyun performansıyla LG G3 için neler yapabildiğini bakmaya devam edelim. LG G3 ile oyunları da oynamış olduk. Oyun konusunda hep bir soru işareti vardı kafamızda. Acaba LG G3'ün 2K çözünürlükteki ekranında Snapdragon 801 ve Adreno 330 grafik birimi ikilisi yeterli performans sunabilecek miydi? Ama günün sonunda şunu görüyoruz. Android ekosistemi içerisindeki oyunlar, buna ek olarak YouTube videoları ve diğer pek çok içerik 1080p için dizayn edilmesinden ötürü bu oyunları LG G3 üzerine sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Çünkü Snapdragon 801 platform olarak bakıldığı zaman Full HD çözünürlüğü kaldırabilecek donanımsal gücü bizlere verebiliyor. Zaten Full HD ekran sahip pek çok üst seviye cihaz da bu platformu kullanıyor. İleride 2K çözünürlüğe ilişkin doğal 2K desteği sunabilen içerik ve oyunlar çıkınca cihazın performansı ne olur diye soracak olursanız eğer cihazın performansı tabii ki yeterli gelmeyecektir. Çünkü özellikle Android ekosistemi içerisindeki cihazlara ve kullanılabilecek platformlara bakıldığı zaman örneğin Qualcomm diyor ki 2K'da oyun oynamak istiyorsanız eğer buradaki benim net çözümüm Adreno 400'ün grafik birimi ve bu grafik biriminin kullanıldığı Snapdragon 805 olacaktır. Ancak şöyle bir gerçek var. 2K çözünürlüğündeki içeriğin ne zaman yaygınlaşacağını henüz kimse bilmiyor. Önce cihazlar piyasaya çıkacaktır. Ardından yapımcılar var olan içeriklerini bu çözünürlüğe güncelleyeceklerdir. Ancak bu halice vakit alacak gibi görünüyor. Tabii 2K çözünürlükle ilgili şöyle bir durum da söz konusu. 2K çözünürlüğe sahip oyun ve içerikler çıktıktan sonra bu cihazlarda görüntülemeye başladığımızda cihazların daha fazla donanımsal güç sarf etmeye başladığına, buna bağlı olarak daha fazla ısındığına ve aynı zamanda daha fazla pil tüketine tanık olacağız. Yani o noktada aslında biraz da ironik bir durum var. Evet, 2K ile birlikte doğal desteği sunan içerikler sayesinde görüntü kalitesinde ciddi bir sıçrama olacak. Ancak buna bağlı olarak performans yeterli gelmeyecek. Belki cihazlar daha fazla ısınacak ve aynı zamanda daha fazla pil tüketimi gerçekleşecek. Ancak günün sonunda LG G3 için özetlemek gerekirse eğer neredeyse bütün oyunlar LG G3 üzerinde son derece akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Benim burada tek hayal kırıklığı yaşadığım nokta en azından şu an için Real Racing 3 gibi Android ekosistemindeki en başarılı araba simülasyonlarından birisini maalesef uyumsuz olmasından ötürü Play Store üzerinden bu cihaza kuramıyorsunuz. Umarız tez vakitte LG gerekli adımları atar ve Real Racing 3 de G3 kullanıcıları için marketteki yerini almış olur. Gelelim LG G3'ün pil performansına, çünkü akıllı telefonların gücü ne olursa olsun, isterseniz 100 çekirdekli işlemci koyun, isterseniz 4K ekran ile birlikte sunun, pili bittikten sonra maalesef bu boş bir kutudan ibaret oluyor ve telefonun hiçbir fonksiyonundan faydalanamıyorsunuz. LG G3 videomuzun başında da söylediğimiz gibi yerin aldığı G2'de olduğu gibi 3000 mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Ancak buna ek olarak microSD kart desteği sunuyor. Versiyonuna göre 3 GB RAM bünyesinde barındırıyor. Bunlarla birlikte 2K gibi yüksek çözünürlüklü bir ekranı da yine beraberinde getiriyor. Dolayısıyla G2 ile aynı pil büyüklüğüne sahip olup donanım olarak G2'den çok daha fazlasını, işlemci olarak çok daha hızlısını bünyesinde barındırmasından ötürü bir soru işareti vardı kafamızda. Acaba G3'ün pil performansı en azından G2 kadar olacak mı ya da LG bir şekilde çeşitli optimizasyonlar yaparak daha fazlasını sunacak mı şeklindeydi. LG G3'ün lansmanı esnasında yetkililerle yaptığımız konuşmada en az G2 kadar pil performansı sunabileceklerini iddia ediyorlardı ve biz yaptığımız testlerde şunu gördük. Aşağı yukarı en az en yoğun kullanımlarda LG G2'nin sunduğu pil kadar performansı bu cihazdan elde edebiliyorsunuz. Tabii ki yoğun kullanıma bağlı olarak daha kısa pil sürelerine tanık olabilmek de mümkün. Çünkü özellikle 2K ekrandan en yüksek fayda elde etmek istediğiniz zaman 2K ekrana uygun görüntüleri cihaza oynatmaya başladığınız zaman pil tüketiminin hızlı bir şekilde artmaya başladığına tanık oluyorsunuz. Ancak günlük ritüeller çerçevesinde kullanım senaryolarından bahsedecek olursak, eğer ki zaten şu an tabloda görmektesiniz sonuçları, LG G3 ile bir günü tamamlayabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığı zaman pil konusunda kullanıcısını çok fazla yarı yolda bırakabilecek bir telefon değil. Ha, burada şunu da söylemekte fayda var. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman Samsung Galaxy S5, HTC One M8, hatta bunu Sony Xperia Z2 de dahil edebiliriz. Onlardaki kadar agresif pil tasarım modlarına sahip olmadığını görüyoruz LG G3'ün. Çünkü özellikle Samsung Galaxy S5 ve HTC One M8'deki ultra enerji tasarım modları, ki Galaxy S5'te biliyorsunuz ekran siyah beyaz oluyor ve bazı ekstra koruma önlemleri daha alınıyordu. LG G3'e böyle ekstra fonksiyonlar ya da pil tasarrufu sağlayabilecek unsurlar bulunmuyor. Ancak LG'nin adapte ettiği bazı teknolojiler sayesinde, ki bunlardan bir tanesi adaptif refresh adı verilen ekran tazeleme oranının içeriğe göre kendisini ayarlayabilme özelliği gibi fonksiyonlarla pil ömrü geliştirilebiliyor. Özellikle çoklu ortam tarafındaki kullanım senaryolarında pilin daha iyi gittiğini görebiliyorsunuz. Fakat keşke Galaxy S5'teki, One M8'deki, hatta Sony'nin stamina modu gibi özelliklerden ya da bu özelliklerin bir kombinasyonu LG G3 ile birlikte sunulabilseydi. Belki ilerleyen yazılım güncellemeleriyle LG böyle bir adım atabilir, ama diğer taraftan bakıldığı zaman da zaten bunlara benzer bir özellik paketi Android L işletim sistemiyle birlikte karşımıza çıkıyor olacak ki öyle zannediyorum LG'de G3 çünkü 2014'ün amiral gemi telefonu Android L güncellemesinin çıktıktan sonraki süre içerisinde verecektir diye tahmin ediyorum. Evet, toparlayacak olursak eğer şunu söyleyebilirim. Sahip olduğu özelliklerle LG G3'ü çok beğendiğimi ifade etmem gerekiyor. Tabii bu demek değil ki elinizdeki telefonu satıp hemen G3'e geçmelisiniz. İyi bir telefona sahipseniz ve kullanımından mutluysanız şu an için beklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Snapdragon 805'i cihazların eli kullandığı, ki Snapdragon 805 sahip olduğu yeni nesil grafik alt birimi sayesinde 2K ekranlı cihazlar için çok daha yüksek grafik performansını sunabilecek potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu cihazları beklemekte fayda var. Ancak yeni bir üst seviye akıllı telefon alma arifesindeyseniz eğer, ya yani bu noktada uzun süredir hazırlık içerisindeyseniz, mutlaka gidip LG G3'e bir göz atın. Çünkü hem tasarımı, hem malzeme kalitesi, hem de sunduğu donanımsal özellikleriyle gerçekten de 2014'ün en iyi telefonları olma yarışında zirveye en güçlü adaylardan birisi olacağını söyleyebilirim. Bu noktada dediğim gibi yeni telefon almaya hazırlananlar bu telefona mutlaka göz atmalı. Ancak elinde geçtiğimiz yılın üst seviye cihazına sahip olan kullanıcılar, ki hangi markadan olursa olsun, belki beklemelerinde fayda var. Çünkü Android dünyasında da yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. 2K ekran, Snapdragon 805, Android ile işletim sistemi gibi yenilikler kapıda bekliyor. Bu yılın sonlarına doğru bu yeniliklerden istifade eden pek çok cihazı da görüyor olacağız. Diyerek videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda LG G3'ü inceledik ve çok beğendiğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.